Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Bir perspektif açıyoruz bugün bir kez daha Haluk Özdalga ile. Haluk Özdalga, AKP eski milletvekili, uzun yıllardır siyasetin içerisinde ve aynı zamanda Haluk Bey'in yazıları biliyorsunuz, Ahval'den de takip ediyorsunuz, bloğundan da izliyorsunuz. Bugün cevap arayacağımız önemli bir soru var. Türkiye'nin NATO üyeliği sürdürülebilir mi? Çok önemli bir soru bu. Neden önemli? Çünkü tüm Türkiye-Batı ilişkileri kurumsal anlamda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile, Türkiye'nin NATO ile, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ve onun kurumları ile ilişkileri aslında büyük ölçüde Türkiye'nin transatlantik ittifakla ilişkilerinin belirleyeceği çizgide bir şekilde ortaya çıkacak bu kritik dönemde. Çünkü Türkiye'de herkesin malumu gitgide ve hızlanarak derinleşen bir sistem krizi söz konusu. Ve yönetilebilir olmaktan hızla çıkmış bir devlet yapısı söz konusu. Bunlar artık bilinen, pek çok kişinin artık kabul ettiği gerçekler. Haluk Bey, hoş geldiniz.
Evet, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bütün izleyicilerimize iyi günler diliyorum. Davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Yine bu perspektif açmaya devam edeceğiz sizde de. Şimdi bu konuyu biraz açalım. Çünkü bu son yazınızın da konusu ve bunun aslında arka planı, çerçevesi çok önemli. Neden Türkiye'nin NATO üyeliği sürdürülebilir değil? Yani siz burada bir çıkmaz görüyorsunuz. Bunu anlayalım öncelikle.
Evet, şimdi Türkiye'nin NATO üyeliğinin ben sürdürülebilir olmadığını görüyorum bugünkü koşullarda. Bunun zaten şu anda Amerika'da mesela NATO'nun lider ülkesi, birinci ülkesi Amerika'da Biden yönetiminden bahsetmiyorum. Biden yönetimi gelmeden, seçimle iş başına gelmeden önce başlamıştı bu tartışma. Türkiye'yi kağıt üstünde bir NATO üyesi yahut sözde NATO üyesi olarak görüyorlardı. Dışişleri son seçimden sonra iş başına gelen Blinken, Biden'ın Dışişleri Bakanı da bunu kullandı ama ondan önce bu kullanılıyordu zaten. Şimdi onu açacağım ama açmadan önce daha bir büyük bir perspektif var. Onu görmemiz çok büyük önem taşıyor Yavuz Bey. O büyük perspektifi söylemek istiyorum. Evet. Şimdi en geç 2 sene içinde Türkiye'de kritik bir seçim olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi, iktidarı belirleyecek olan seçim.
Her ne kadar bu seçimlerin yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa hangi seçim sistemi üzerinden iktidara yarayacak şekilde mi yapılacağı konusunda rivayet hem muhtelif hem de tartışma devam etmekte. Çünkü AKP Hayati Yazıcı yönetiminde MHP ile uyumlu olarak bir seçim sistemi üzerinde çalışmakta şu anda. Yani bugün itibariyle de bu çalışma devam ediyor ve yakında bu sistem gelecek. Siyasi partiler yasasında da değişiklikler bekleniyor. Dolayısıyla bu parantezi çekince parantezi gibi belki koymakta yarar var ama siz yine devam edin.
Yani doğru, o hazırlıkların hepsini tabii izliyoruz, farkındayız ve şunu hemen ilave edeyim. Bugün Türkiye öyle bir noktada ki olmayacak hiçbir şey yok. Her şey mümkün. Öyle bir noktaya geldi. Bunun adı istikrarsızlık. Zaten ben de bu istikrarsızlığın başka bir yönüne işaret ediyorum. O da şu. Bütün kritik alanlarda Türkiye çok ciddi bir gerileme ve bozulma içinde. Çöküntü içinde. Ve bu durum Türkiye'nin güvenliği açısından ciddi bir tehdit yaratıyor. Ve seçimlerden şunun için bahsettim. Seçimlere kadar geçecek muhtemelen 2 yıl veya en çok 2 yıllık süre içinde Türkiye çok ciddi risklerle karşı karşıya. Nedir bunlar?
Baktığımız zaman birincisi işte geniş perspektifi aktarabiliriz.
Geniş perspektifi anlatıp oradan bu son yazımıza NATO ile ilgili değerlendirmemize geleceğiz. Birincisi, Türkiye'de ekonomi sürekli geriliyor. Şimdi biraz kısa süre önce açıkladılar 2020'de %1.8 büyüdü diye ama o Türk lirasıyla gerçek rakamlara baktığınız zaman Türkiye 2020'de de 2013'ten 2020'ye kadar son 7 yıl içinde de ekonomi sürekli küçüldü. 2020'de %6 küçüldü dolar bazında, çünkü bu ekonomik güç dolar bazında ölçülüyor ve kıyaslanıyor ve 13'ten 20'ye son 7 yıl içinde Türk ekonomisi istisnasız her yıl kesintisiz bir şekilde küçüldü. 960 milyar dolardan bugün açıkladı, resmi rakamı söylüyorum, birkaç gün önce açıklanan 717 milyar dolara düştü. Türk ekonomisi küçülüyor, daha geriliyor. Zayıf bir ekonomi söz konusu ve kesintisiz bir düşüş var. Tabii bir de kişi başına gelirlere bakınca o daha da kötü. Çünkü nüfus artıyor. Yani fakirleşme artıyor. Ekonomi %25, milli ekonomi son 7 yıl içinde %25 küçüldü. 960'tan 717 milyar dolara geldi. Ama fakirleşme daha fazla. 12.600 dolardan son bir hafta önce açıklanan resmi rakamlara göre 8.600 dolara düştü.
Son 2 yıl içinde, bu, değil mi aşağı yukarı?
Son 2 yıl içinde oldu. Benim son 7 yıl içinde, 7 yıl içinde.
Son 7 yıl içinde.
Tamam. Evet, 3'te 1 fakirleşti Türkiye halkının refahı, 3'te 1 eksildi ve Türkiye, bu da çok önemli, dünya ortalamasının altına düştü. Dünya ortalaması kişi başına gelir 11.500 dolar civarında. Türkiye bunun üzerindeydi, 12.600 dolardı. Şimdi düştük 8.500 küsur, 8.600 dolara. Bir de fakirleşme var. Birincisi bu. Ekonomi giderek zayıflıyor. İkincisi, dış ilişkilerde Cumhuriyet tarihi boyunca eşi görülmemiş ürkütücü bir yalnızlık ve tecrit içinde Türkiye. Avrupa Birliği ile ilişkiler koptu. Artık Türkiye, tıpkı biraz önce NATO için söylemiştik, Avrupa Birliği'ne aday üye, ama bu adaylık sadece sözde, kağıt üstünde, fiilen bitti. Avrupa Birliği kapısı kapandı. Avrupa Birliği ile ilişkiler o kadar kötü ki, şimdi Türkiye'de bir siyasi lider, cumhurbaşkanı veya bir başkası, mesela Fransız Cumhurbaşkanı ile, Almanya Başbakanı ile telefonda görüştüğü zaman büyük olay oluyor. Seviniyorlar, bak görüştüler telefonda diyorlar. Bitti Avrupa Birliği üyeliği. Bunun güvenliği açısından Türkiye'nin sonuçları var ağır. Çünkü mesela artık Avrupa Birliği, Türkiye haklı olsa dahi açık bir şekilde Yunanistan tarafını tutuyor Ege ve Akdeniz'deki ihtilaflarda. Öyle bir noktaya geldi. Amerika ile durum ortada. Çok orada da ilişkiler çok kötü. İşte Biden seçildi. Bu sembolik de olsa çok önemli bir işarettir. Bölgemizde İsrail Başbakanı ile görüştü. Suriye Arabistan Kralı ile görüştü. Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile görüştü. Türkiye ile daha hiç kimseyle görüşmedi. Tabii görüşürse Cumhurbaşkanı ile görüşmesi gerekecek. Ve çok kötü. Bu sadece S-400'lerden ileri gelmiyor. Ve üçüncü olarak bu tecriti ürkütücü hale getiren, Türkiye Orta Doğu'da tamamen yalnız.
Bu arada unutmadan şunu da belki eklemek lazım. En son gelişme, Arap Birliği ile çok ciddi bir çatışma hali söz konusu. Arap Birliği'nin en son toplantısında yapmış olduğu, ardından yapmış olduğu açıklamaya çok sert bir tepki geldi. Tabii. Dışişleri Bakanlığı'ndan. Yani orada da bir kopma hali söz konusu.
Tabii.
Onu da eklemiş olalım. Üçüncü noktaya geçebiliriz.
Tabii. Şimdi Amerika ve Avrupa'ya ilaveten bu ikisini Batı diyebiliriz. Batı da çok kötü durumda. Orta Doğu'da daha da kötü durumda. Herkesle kavgalı. Ve şuna da işaret etmek istiyorum. Niçin kavgalı? Eğer Türkiye'nin çıkarları söz konusu ise hep beraber kavga edelim. Mısır'la kavga edelim. Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, İsrail'le hepsine karşı yet vücut duralım. Ama bu kavganın, AKP iktidarının Orta Doğu'da yürüttüğü bu kavganın arkasında Türkiye'nin çıkarları değil, ideolojik saplantılar var. Defalarca söyledim, ben Mısır'la niye kavga ediyorsunuz? Bir anlatın, nedir bizim çıkarımız orada? Kavga etmemizi gerektiren şey Türkiye'nin çıkarları açısından. Tek verdikleri cevap yok. Sadece oradaki Müslüman kardeşler kuyrukçuluğu veya ideolojik saplantısı. Bir de öyle bir şey var.
Şimdi, bu arada en son Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yapmış olduğu bir açıklama var. İşte Mısır'la yakınlaşacağız, yakınlaşıyoruz. İşte yakın bir zamanda sürprizle de karşılaşabilirsiniz.
Tabii.
Hemen arasından Kahire'den bir açıklama geldi. Herhangi bir yakınlaşma falan yine ilişkin bildiğimiz bir şey yok dendi.
Evet.
Şimdi burada ne oluyor?
Bu yani önemli, bakın. Bu önemli. Sadece Milli Savunma Bakanı değil, başka Dışişleri Bakanı da o doğrultuda konuştu. Bak, Mısır'la ilişkiler düzeltiyoruz diye. Nedir olay biliyor musunuz? Gördüler yaptıkları yanlışı, U dönüşü yapmaya çalışıyorlar şimdi. Ve bunu sadece Mısır'a karşı yapmıyorlar. Biraz önce söyledim, İsrail nezdinde girişimde bulundular. Gel anlaşalım, ilişkileri sıcaklaştıralım diye İsrail de soğuk duruyor. Aynısını Suudi.
U dönüşlerinde başarı şansı var mı sizce?
Şimdi yani çok zor. Bu iktidar iş başında kaldığı sürece Orta Doğu'da Türkiye'nin eski güçlü konumuna gelmesi mümkün değil. Ama şu çok önemli. Yaptığı yanlışları gördüler. Yaptığı yanlışları. Şimdi Mısır nezdinde bazı söylediği açıklama yaptılar. Kendileri konuşamıyorlar. Yani kendileri dediğim siyasetçiler konuşamıyor. İstihbarat elemanları nezdinde bir yakınlaşma istediklerini bildirdiler.
Bir arayış var.
Mısır soğuk duruyor. Gitti. Mısır'ı İsrail'in yanına ittirdiler. Türkiye böyle bir tecride düşmedi. Orta Doğu'da. Cumhuriyet tarihi boyunca ve tekrar ediyorum. Eğer Türkiye'nin çıkarları söz konusu ise tamam, her ülkeye karşı beraber mücadele edelim. Ama çıkar da söz, milli çıkar da yok burada. Sadece ideolojik saplantı nedeniyle Orta Doğu'da kendilerini tecride düşürdüler. Şimdi U dönüşü yapmaya çalışıyorlar. Yaptıkları yanlışı gördüler. Sorun şu, niçin U dönüşü yapıyorsunuz şimdi? Mısır'la niçin kavga ettiniz de şimdi barışı arıyorsunuz, uzlaşma arıyorsunuz? Bir cevap verin. Siz İsrail'le niçin kavga ettiniz de şimdi uzlaşma arıyorsunuz? Bir açıklasanıza bunu. Ne oldu? Daha önce ne oldu? Şimdi ne oldu? Değişen sadece şu, yaptıkları yanlışı gördüler ama sadece görmekle kalmadılar. Türkiye'nin ne kadar zor durumda olduğunu da fark ettiler. Nedir zor durum dediğim? Türkiye çok ciddi bir güvenlik tehdidi altına düştü. Batı'yla kavga etti, biraz önce anlattık. Ekonomi zayıfladı. Orta Doğu'da tecrübe düştü. Üçüncüsü, hemen girelim. İçeride demokrasi ve hukuk devleti çöküş içinde. Şimdi bu tabii sizi uluslararası ilişkilerde de zayıflatıyor. Sanmayın ki demokrasi ve hukuk devleti sadece bizim yurttaşlarımız için lazım. Her şeyden önce bizim yurttaşlarımız için lazım. Evet, fakat demokrasisi ve hukuk devleti çöküş içinde olan bir ülke kendi milli çıkarlarını da, kendi güvenlik çıkarlarını da savunmakta zorlanır. Nasıl bir, onunla ilgili bir indikatör, bir gösterge söyleyeyim. Geçen hafta biliyorsunuz Ankara'da bir insan hakları eylem planı açıklandı. O planın açıklandığı gün, aynı gün çok ünlü bir kuruluş var. Bazı izleyicilerimiz bilebilir, Freedom House diye. Yani özgürlük evi Türkçesi. Ve Batı'da bu özgürlükler konusunda, demokrasi konusunda en çok itibar edilen kuruluşlardan başında geliyor. 2021 özgürlük raporunu açıkladı. Özgürlükler raporunu bütün dünya için. Burada ülkeler 3 grupta toplanmış durumdalar. Özgür ülkeler, kısmen özgür veya yarı özgür ülkeler, bir de özgür olmayan ülkeler. Çok acı bir tablo Türkiye açısından, bu özgür olmayan ülkeler arasında Türkiye ve kimlerle beraber? Afrika'nın
özgür olmayan ülkeler kategorisinde Türkiye aslında 6. ya da 7. yılını doldurdu.
Tabii.
Değişmiyor bu durum.
Değişmiyor. Hayır, onu da söyleyeceğim. Ama şunu görmemiz lazım. Afrika ve Asya ülkeleri değil. Bakın altını çiziyorum. Afrika'nın ve Asya'nın sosyal ve ekonomik olarak en az gelişmiş ülkeleriyle beraber aynı kategoride. Mesela Asya'ya bakıyorsunuz, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Filipinler, Moğolistan, Endonezya, hepsi Türkiye'den daha iyi özgürlük açısından. Afrika'ya bakıyorsunuz, Afrika'da Madagaskar, Tanzanya, Zambiya, Nijerya, Ghana, Botswana,
Güney Afrika,
hepsi Türkiye'den daha iyi. Kuzey Afrika ve Arap coğrafyasına bakıyorsunuz, Fas, Lübnan,
Tunus,
Küveyt, Tunus, Ürdün gibi ülkeler demokrasi ve özgürlükler açısından Türkiye'den daha ileride. Bu çok vahim bir tablo. Bu çok vahim bir tablo ve bir başka gösterge, Bu sadece 2021 göstergesi değil. Aynı raporda diyor ki son 10 yıl içinde dünyada özgürlükler ve demokrasi konusunda en çok gerileyen, en kötü duruma düşen birinci ülke, en kötü ülke Mali diyor. Geçenlerde darbe oldu biliyorsunuz. Ve bizim Dışişleri Bakanımız da darbecilerle çok karşılar ya. Koşa koşa dünyada Mali başkentini ve darbecileri ziyarete giden
ilk
devlet adamı, ilk bakan oldu dünyada. Şimdi o ayrı. Dünyada demokrasi ve özgürlüklerin en gerilediği ülke Mali. Son 10 yıl içinde rapordan söylüyorum. Özgürlük Evi raporundan ikincisi Türkiye. 200 civarındaki ülke içinde. Şimdi tabii bazı
gerileme hızı bakımından
şunu düşünebilir.
Gerileme hızı bakımından dünya ikincisi.
Tabii gerileme hızı bakımından.
Dimdik adeta.
Çöküş açısından.
Evet. Şimdi
bunlar puan veriyorlar ve o puanları ben inceledim. Nasıl veriyorlar diye. 170-180 tane çok ayrıntılı kriter var.
Üzerinden
çok ayrıntılı. Evet. Yani 3-5 kişi bir araya geliyor. Türkiye'ye ne puan verelim? Yunanistan'a, Fransa'ya ne puan verelim değil. 170-180 tane çok ayrıntılı kriter var. Onları inceliyorlar. Şimdi oraya evet. Girmeyelim, vaktimiz yok.
Tabii.
Şimdi birisi diyebilir ki dinleyicilerimizden, ya bir tane Özgürlük Evi diye bir kurum, güzel, o bağımsız bir
demiş olabilir.
Kurum olabilir ama neticede tek bir kurumdur.
Evet.
Oradan bu kadar uzun boylu netice çıkar mı diye sorabilir. Hemen ilave edeyim, ayrıntısına girmeyeceğim. Özgürlük Evi gibi dünyada itibar gören birçok bağımsız kuruluş var. Demokrasiyi, özgürlüğü, hukuk devletini ölçen dünyada bütün raporlar aynı şeyi gösteriyor. Mesela Dünya Ekonomik Özgürlük raporu yayınlandı. Çok kısa süre önce bakıyorsunuz, bağımsız yargı açısından dünyanın en kötü 5-6 ülkesinden biri. Bağımsız yani nedir? Türkiye dünyada başka çok az ülkede görüldüğü kadar yargı, siyasetin yani yürütmenin, siyasi iktidarın hegemonyası altına girmiş durumda diyor.
Dipte
efendim
yani.
Başka
bir nevi şey adalet var. Çukurunda. Dipte yani.
Dipte. Şimdi Dünya Adalet Projesi var. World Justice Project. Onlar bir rapor yayınladılar. Diyor ki Türkiye yargı bağımsızlığında dünyanın en kötü 5 ülkesinden biri. 200 civarında ülke için. Yanında kim var? Venezuela, Mali filan gibi ülkeler var, 2-3 tane. Şeye bakıyorsunuz, basın kuruluşları var bağımsız. Bilirsiniz siz çok iyi bu konular, sizin çalıştığınız konular. Basın özgürlüğü endeksine bakıyorsunuz, en dipte. Yani Türkiye'de
tanımayan gazeteciler raporunda 154. 180 ülke içinde.
Evet. Şimdi burada en vahimi yargının siyasi iktidarının yani yürütmenin kontrolü altına girmiş olması, hegemonyası altına girmiş olması. Şimdi biz bunu 200 yılı aşkın bir süredir biliyoruz. Bunu galiba ilk söyleyen benim bildiğim Fransız filozof Jean-Jacques Rousseau 1700'lerde söylemiş. Eğer bir ülkede yargı yürütme ile birleştiyse ve yürütmenin emrine girdiyse orada demokrasi yoktur. Özgürlük yoktur, tahakküm vardır.
Evet.
Zulüm vardır diyen Jean-Jacques Rousseau.
7 yıl önce söylenmiş üstelik bu laf.
1700'lerde söylenmiş. Şimdi Türkiye bu duruma düştü. Türkiye bu duruma düştü. Şimdi ben diyorum ki demokrasi ve özgürlüklerde sen eğer Türkiye olarak Fas'ın gerisinde kaldıysan, Ürdün'ün gerisinde kaldıysan, Gana'nın gerisinde kaldıysan, Bangladeş'in gerisinde kaldıysan, NATO'da uzun süre üyeliğini sürdürmen mümkün değildir. NATO üyeliği sürdürülebilir değildir. Her ne kadar bir askeri örgüt olsa da NATO'nun dibaçesinde, kuruluş sözleşmesinde çok açık açık NATO'nun hukuk devleti ve kişi özgürlükleri üzerine o prensipleri savunmak üzere kurulan bir örgüt olduğu yazılı. Zaten NATO'ya baktığınız zaman bir de onu da söyleyeyim. NATO'da şu anda 30 ülke var. Bir tanesi Türkiye. Hiçbir NATO ülkesi. NATO dışı, Türkiye dışında. Türkiye dışında. Yeni olanlar yani Sovyet bloğundan koptuktan sonra oraya üye olanlar dahil özgür olmayan ülke kategorisinde değil. NATO üyeleri içinde bir tane bile özgür olmayan ülke yok. En kötü durumda olanlar NATO'da. En kötü durumda olanlar Fransa, Almanya, İngiltere, onların sözünü bile etmiyoruz. Yeni üye olmuş Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan. Bunların özgürlük ve demokrasi puanı Türkiye'nin iki katından fazla. Ve hiçbiri özgür olmayan kategoride değil. Türkiye'nin NATO üyeliği sürdürülebilir değildir. Hı hı. Ve bu durumda şimdi bu ekonomi çok zayıflıyor. Giderek daha küçük, daha zayıf, daha gerilemiş bir ekonomi var. Dış ilişkilerde yapılan yanlışlar ve ideolojik dış politika nedeniyle Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda değil, ideolojik dış politika nedeniyle Müslüman kardeşler ihvan ve ideolojik Batı düşmanlığı nedeniyle korkunç bir tecrite düşmüş vaziyette. Şimdi içeride özgürlük de yok. NATO'dan da Avrupa Birliği'nden dışlandık. Avrupa Birliği'nin bitti. Hı hı. NATO'dan da yakında dışlanacak. Bunları alt alta topladığımız zaman çıkan sonuç şu. Türkiye kendi güvenliği açısından, ulusal güvenliği açısından çok ağır risklerle dolu bir döneme girdi. Peki. Bu dönem tabii şeyde bitecek seçimlerle beraber. Çünkü yeni bir iktidar oluşacak. Yapıldığı zaman seçimler diye göreceğiz. Yeni iktidar belki mevcut iktidarın devamı mı olur? Başka yeni bir iktidar mı gelir göreceğiz. Evet. Ama o döneme kadar konuşalım. Seçimler yapılana kadar, Cumhurbaşkanlığı seçimler yapılana kadar geçecek yaklaşık 2 yıllık süre çok ağır güvenlik riskleriyle dolu bir dönem olacak Türkiye için. İnşallah hayırlı bir şekilde çıkarız.
Peki, son bir sorum kaldı Haluk Bey. Aslında evet. Epey bir konuştuk ama bu önemli. Şimdi sürdürülebilir değil. Türkiye'nin NATO üyeliği diyorsunuz. AB zaten bitti, evet.
Evet.
Bu durumda şöyle bir ya da 1,5 soru akla geliyor. Bir tanesi şu, diğer taraftan yani Türkiye'nin NATO üyeliğinden düşmesi, çıkması, çekilmesi ya da çektirilmesi sürecinde eğer mevcut konjonktür devam ederse pragmatizm ağır basar mı NATO içinde? Çünkü şunu görüyoruz. Jens
ne Fod, ağır basar mı dediniz?
Pragmatizm.
Pragmatizm.
Real evet. Politik.
Evet, evet.
Ve bir nevi işte nasıl söyleyeyim göz yumma hali evet. Konusu olabilir mi? Çünkü Jens Stoltenberg, Norveçli, İsveç, Norveçli NATO Genel Sekreteri dün ya da önceki gün bir açıklama yaptı. Bugün 7 Mart. Dedi ki işte müttefiklerimizin birçoğu işte çok önemli işler yapıyorlar. Özellikle cephe kısımlarında yani dış bölümlerde ve Türkiye'nin de adını zikrederek işte IŞİD vesaire gibi bir takım güçlere karşı çok önemli işler yapıyorlar dedi. Şimdi bu bir mesaj, bu bir çiçek atma hali aslında. Hem NATO'nun içine hem Türkiye'ye hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne. Böyle bir pragmatizm söz konusu olabilir mi? Yani her şeye rağmen evet çok ciddi problemleri olan, derin bir krizde olan bir ülke var. Ama biz buna katlanabiliriz noktasında kalabilir mi bütün bu hikaye?
Bir soru, hemen kısa cevap vereyim.
Tabii.
Şu anda NATO ile ilişkiler derin dondurucuda. Derin dondurucuda. Yani gerçek anlamda bir NATO üyesi olarak görülmüyor ama
Hiç kimse
NATO için
istihbarat toplayıp önemli istihbarat toplantılarına Türkiye'deki Türkiye NATO temsilciliğinden bazı subayların alınmadığını da biliyoruz. Güvensizlik.
Tabii.
Bu bilinen bir şey.
Türkiye'ye yani. Karşı önlemleri müzakere ediyorlar şu anda NATO içinde. Yani ne yapabiliriz? Olumsuz anlamda önlemler. Yani fazla da uzatmayalım ama kısaca evet. Söyleyeyim. Türkiye'nin bu buzdolabında olan çünkü biliyorsunuz NATO'dan atmak diye bir şey söz konusu yok tüzüğünden
atmak. O yüzden sordum zaten.
Buzdolabına koymak var. Ne yapabiliriz tartışılıyor. Ama onun arkasında aslında gayet tabii ben de istemiyorum. Hiçbir NATO ülkesi veya Avrupa ve Amerika diyelim, Batı diyelim. Birinci tercih olarak Türkiye'nin NATO dışına çıkmasını istemiyor. Türkiye'nin bir kriz içine girmesini istemiyor. Kendi çıkarları açısından uygun değil. Ama bu durum Benim kullandığım kelime hep o oldu zaten, sürdürülebilir de değil. Bu böyle ila nihaya devam etmez. Bu buzdolabındaki ilişkiler bir süre daha gider ama eğer Türkiye'yi ancak kendisi kurtarabilir.
Evet.
Türkiye kendisini kurtarabilirse ve bu aşağı doğru hızla düşüşten çıkabilirse, tabii herkesin birinci planda istediği o. Pragmatizm evet, bir zaman içinde süre tanımaktan ibaret olacaktır.
Peki. O zaman burada noktalayabiliriz. Özetleyecek olursak sizin dile getirdiğiniz 3 temel faktör var bunlarda. Yani Türkiye'nin NATO üyeliğinin şu anki koşullarda sürdürülebilir olmadığının 3 temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi ekonomideki yaşanan derin kriz. İkincisi...
Hayır, NATO ile ilgili değil o ayrı.
Öyle mi? Peki. Ekonomideki
kriz Türkiye'nin güvenliği açısından bir tehdit. Ama NATO ilişkilerini temelde sabote eden Türkiye'deki demokrasi ve hukuk devletinin çöküşü.
Anlıyorum. Tamam. Ve aynı zamanda dış politikadaki Orta Doğu
tabii,
ve tercihler.
Onlar Türkiye'nin içinde bulunduğu toplam krizi vahimleştiriyor. Ekonominin kötü olması, tecrit.
Evet.
Artı bu Batı ile yaşanan problemler diye özetleyebiliriz.
Teşekkürler Haluk
ben
Bey.
Ben de çok teşekkür ediyorum.
Haluk Özdalga ile konuştuk. Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili ve durumu değerlendirmeye devam ediyoruz. Çok önemli bir soru. Bu soruyu daha çok tartışacağız Mart ayı içinde, çünkü önemli bir NATO toplantısı var. Aynı zamanda bir Avrupa Birliği zirvesi var. Türkiye'nin aslında kader çizgisi bu toplantılardaki havaya göre aslında şekillenmeye de başlayacak denebilir. Bunları konuştuk. Tekrar birlikte olacağız bir başka perspektifte izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizle. NATO üyeliği sürdürülebilir mi Türkiye'nin sorusuna cevap aradık bu toplantıda, bu konuşmada, bu sohbette. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Çok teşekkürler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.